TC Twin'in yeni bölümünden herkese merhaba. TC Twin'in bu bölümünde COVID-19 salgını sırasında yanlış bilginin yayılımında daha spesifik konulara değinmeye çalışacağız. Bir diğer bölümümüzde özellikle salgın döneminde yanlış bilgi nerede yayılıyor, daha çok neler yapmak gerekiyor, kriz dönemlerinde ne gibi paylaşımlarda bulunmak gerekti, nelerde daha fazla temkin gerekiyor gibi konulara değinmeye çalışmıştık. Bugün de Mehmet Atakan Foça, ben Emre İlkan Saklıca birlikte yanlış bilginin yayılımında biraz daha dediğimiz gibi özel başlıklara değinmeye çalışacağız. Başlangıç noktalarımızdan birisi gazetelerde, internet sitelerinde sıkça yayılan bir haber var. Almanların bundan 8-9 yıl önce bu koronavirüsü tahmin ettiği, onun üzerine çalışmalar yaptığı ve ne olup biteceğini planladığı yani bu süreçle ilgili bir makale dolaşıyor ortalıkta ve kısa bir araştırma yaptık. 170'in üzerinde haber sitesinde Türkiye'de bu haber yayılmış. Ve ilginçliği şurada, yani bir projeksiyon üzerinden gidiyor ama herkes şöyle bakıyor. Almanlar bunu önceden görmüş, biliyorlar mıydı? Bu tip bilgilerle çok fazla karşılaşmaya başladık. Ne yapacağız bunlar karşısında?
Bundan bir önce de hatırlarsan şey çıkmıştı. Pasteur Enstitüsü'nün aslında SARS-CoV-2'nin patentini daha önce aldığı, 2003 yılında, 2004 yılında bunun patentini aldığına dair bir iddia çıkmıştı. Orada da durum aslında şuydu. Patente alınan şey bundan bir önceki virüs, yine koronavirüs ailesinden SARS-CoV virüsünün genetik dizilimi ve onun aşısına dair bir patentti. Pasteur Enstitüsü'nün almış olduğu ve 2003'teki salgından hemen sonra yapılan klinik çalışmalarla ilişkiliydi. Ama sanki bu şu anda salgının devam eden COVID-19 hastalığına yol açan SARS-CoV-2 virüsünün patentiymiş gibi yayılmıştı. Burada şöyle bir hissiyat oluşuyor. Diyorlar ki bu önceden tespit edildi, biliniyordu ya da önceden oluşturulmuş insan yapımı bir virüs gibi söylentiler ortaya çıkıyor. Aslında olan şey şu, yani bilim çok uzun yıllardır zaten bir pandeminin dünyayı sarsabileceği uyarısında bulunuyordu. Dünya Sağlık Örgütü çok uzun süredir bunun uyarısında bulunuyordu. Hatta şimdiden kaydını düşelim. Dünya Sağlık Örgütü gelecekte antibiyotiklere dayanıklı bakterilerin de ortaya çıkabileceğini ve bu süper bakterilerin de insanlığı tehdit edebilecek noktalara gidebileceğini şimdiden söylüyor. Yani 10 yıl sonra çıkıp bakın işte bu bakteriyi zaten ürettiler diyen insanlar olacaktır. Ama bu illa bir icat olması ya da bir kahinlik olmasını gerektirmiyor. Bilimsel veriler zaten insanlığın karşısındaki tehditleri aşağı yukarı tespit edebiliyor ya da tahmininde bulunabiliyor. Ve bunu da bilimsel kaynaklara, araştırmalara dayanarak yapıyor. Dolayısıyla kimsenin burada kahinlik yapmasına da gerek yok aslında. Dünya Sağlık Örgütü'nün sitesini açıp baktığınızda insanlığı bekleyen tehlikelerle ilgili bir sürü veriyle karşılaşabilirsiniz. Kaldı ki iklim değişikliği de mesela gelecekte bizi, hayatlarımızı tehdit eden bir kriz olarak kapıda bekliyor. Şimdi 15-20 yıl sonra İklim değişikliğinin de insan yapımı bir şey olduğunu mu iddia edecek acaba bu komplo teorisyenleri? Ben merak ediyorum. Yıllardır söylenen, uyarılan şeylere rağmen hiçbir aksiyon almazken. Bu yüzden biraz bu tarz konularda temkinli olmak ve önceden bunun kahinliğini yaptığını iddia eden insanların birer kahve falına bakan falcı gibi olduğunu düşünmek lazım. Sonuçta bizim zihnimiz kahve falıyla da ilişkili böyle çalışıyor. Birileri bir şeyler sallıyor bize ve tutmayanları çabucak unutuyoruz. Hafızamızın derinliklerine itiyoruz. Ama tutanlar olduğu zaman da vay işte nasıl da bildi, nasıl da öngörüsünde bulundu diyoruz. Bu yüzden bunun böyle çalışan bir matematik olduğunu iyi düşünmek, iyi bilmek lazım.
Geçen gün Mehmet Ceyhan'ın bir söyleşisini dinledim. Ona sordular bu Koch Enstitüsü'nün raporunu. Şunu söyledi, yani ben dedi size şimdi oturup dedi Şangay'da başlayacak olan, Wuhan'da başlayacak olan birçok simülasyonla ilgili yazıyı koyabilirim dedi ve bakıldığında insanlık tarihine 1918'den bu yana mesela incelediğimizde dedi sıkça çeşitli salgın hastalıklarla 3-5 yılda bir muhatap olduğumuzu ve bunların gitgide bir direnç geliştirdiğini de ortaya koydu ve şunu söyledi, yani bu tip şeylerin çalışılması gerçekten çok normal. Yani Almanya'da işte meclise de sunduğu bu raporla birlikte demiş ki önümüzdeki 100 yıllık sürecin içerisinde bir salgın olma ihtimali çok büyük ve bunun karşısında Almanya nasıl etkilenecek? Kim hayatını kaybedecek? Ne olacak? Bunlar aslında çok doğal şeyler. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bu salgının başladığı ilk dönemde yapılan bir toplantıya da atıfta bulunulmuştu. Gates Vakfı'nın özellikle desteklediği ve virüsü önceden öngördüğü gibi bir yaklaşım vardı bu paylaşımlarda da. Bill Gates uzunca bir süredir Gates Vakfı ile beraber şunu yapıyor. Yani dünya, hatta bir konuşmasından bir kesit almışlar ve bakın nasıl mesaj veriyor demişler. Bir dakikalık bir YouTube videosuyla ki orada bile aslında ne olduğu anlaşılıyor. Bill Gates diyor ki bir nükleer saldırının, Hiroşima'nın galiba bir fotoğrafını paylaşıyor ve diyor ki artık asıl tehlike bu değil. Asıl tehlike diyor bir tane virüs fotoğrafı gösteriyor. İşte bu salgınlar olacak diyor. Bunlarla uğraşacağız diyor. İklim değişikliğiyle uğraşacağız diyor. Ve dünyada bu konuda vizyon sahibi mi diyelim ya da projeksiyon geliştiren kişiler mi diyelim, bunların hepsi belli yatırımlarını artık bu bağlamda harcamaya başladılar ve bu tip olaylar karşısında çaresiz kalmayalım, neler yapabiliriz diye uğraşıyorlar.
Tabii bunu niye söylüyorlar bu arada? Ona da değinelim. Yani illa bilimsel akademik kaynaklara dayanarak söylemeleri de gerekmiyor. Sonuçta son 20 yıl içerisinde insanoğlunun dünya üzerindeki hareketliliğinin artmış olması şüphe getirmez bir gerçek. Hepimizin görebileceği, hepimizin her gün hissedebileceği ve farkına varabileceği bir gerçek bu. Hepimiz sürekli bir toplu taşıma aracına ya da bir uçağa binip olmadık yerlerden olmadık yerlere gidebiliyoruz ve dolayısıyla tabii ki virüs gibi bir şeyi taşıyıcılığımız arttı. Dünyayı böyle bir krizin, böyle bir salgının etkileyebilme potansiyeli her zamankinden çok daha fazla.
Tabii söylediğin çok önemli. Özellikle geçenlerde bir yazı okudum bu konuda. İşte Çin'de birisinden başlayan salgın nasıl bizde, bizim şehrimizde etki gösterebiliyor? Artık insanlar o kadar hızlı şehir değiştiriyorlar ki dünyanın sınırlarını kapatamazsınız veya dünyada bir yerlerde karantina uygulayarak tamamen akışı durdurma şansınız olmuyor. Yani bir yerde bir hastalık başlayabiliyor ve o hastalık belli yöntemlerle belli yerlere gidebiliyor. Yani şunu hiçbir zaman diyemezdik. Çin'de başladı ve tamam bütün dünya olarak uçuşları, kara ulaşımı Çin'le bağlantıyı kesiyoruz gibi bir şey söyleme imkanımız yok. Yani bunu yapamayacağımız için burada işte o salgınlar karşısında nasıl çözümler üreteceğimiz konusu daha çok çalışma mekanizması oluyor. Ama düşünce mantalitemizde işte bu komplolara fazla eğilimliyiz galiba. Bir tweet okudum. Prens Charles'ta COVID-19 pozitif çıkınca birisi hatta şunu demiş. Demek ki İngilizlerin devleti yapmadı bunu. Başka bir devletten arayalım artık suçlusunu
Müthiş
diye.
Müthiş ya gerçekten.
Evet. Bu tip olaylar karşısında hep Amerika bunu önceden planladı. Çin devleti yapıyor. İşte İngilizlerin devleti. Herkesin birbirine tuzaklar kurduğu, o dünyayı yöneten 5 büyük ailenin, tırnak içinde söylüyorum, bu olayları planladığı ve sonuçlar yarattığı gibi tartışmaları görüyoruz. Yani bir kere baştan söylenecek şey şu, bu virüsün şu ana kadar yapılan bulgularda, çalışmalarda, önceki SARS'ın akrabası olduğu, laboratuvarda üretilmediğine ilişkin çok somut kanıtlar konuldu. Ve bu salgınlar karşısında ciddi önümüzdeki süreçte bu ne ilk salgın ne de son salgın. Bundan belki 10 yıl sonra başka bir salgınla konuşacağız. Ve bunu söylemek de bir kehanet de değil. Yani bizim bir pandemiye her zaman hazır olmamız gerekliliğini ortaya koyuyor. Şimdi mesela bu Türkiye'nin yakın tarihte başına gelen yani böyle ilk büyük salgın olarak pandemiyle ilk karşılaşmamız. Ve mesela bundan sonraki pandemide belki de çözüm yollarında daha iyi metotlar olacak. Ve belki de artık bu ihtimalleri daha planlarımıza koymaya başlayacağız. Belki bizim üniversitelerimizde de birileri çıkacak ve diyecek ki Çin'den veya Türkiye'de bir şehirden bir salgın başladığında ne yapabiliriz? Ki bunun yapılması da lazım. Çünkü iklim değişikliğinin, salgın hastalıkların hayatımızda daha fazla yer tutacağı bir döneme giriyoruz artık.
Şunu da söylemek lazım Emre. Dün bir yazı okudum. Zeynep Tüfekçi'nin The Atlantic'te yazmış olduğu bir yazı. Orada aslında sistem seviyesinde düşünmenin neden salgın gibi durumlarda elzem olduğunu biraz açıklıyor. Aslında konu ettiği ve tartıştığı gündem şu. Şimdi Trump gibi bazı liderlerin ya da çevremizde de gördüğümüz bazı insanların şu tarz argümanlar ürettiğini görüyoruz. Diyorlar ki aslında bu mevsimsel gripten daha tehlikeli değil. Ya da mevsimsel grip daha fazla insan öldürüyor her yıl. Ya da trafik kazalarında zaten biz her yıl daha fazla insan kaybediyoruz. Şimdi istatistiğe bu şekilde düz anlamıyla baktığınızda bu tarz bir sonucu elde etmek çok zor değil. Ama Zeynep Tüfekçi bunun asistematik bir düşünce yöntemi olduğunu ve sistem seviyesinde baktığımız zaman karşımızdaki sorunun olduğundan çok daha vahim bir tablo çizdiğini söylüyor. Yani ne diyor? Aslında siz burada düşünmeniz gereken şey mevsimsel griple ölen insanların sayısıyla koronavirüsten ölen insanların sayısını karşılaştırmak değil, elimizdeki bu yeni virüsle alakalı bildiğimiz şeyleri gözden geçirerek, örneğin mevsimsel gripte insanların solunum cihazlarına bağlanmasına ya da yoğun bakım ünitelerine kaldırılmasına ihtiyaç duyulmuyor. Çünkü zaten yıllardır bildiğimiz bir virüs ve bununla nasıl baş edeceğimize dair yüzlerce ilaç geliştirdik, yüzlerce tedavi yöntemi geliştirdik. Ama koronavirüsün farkı, şu anda ortada olan yeni koronavirüsün farkı, bizi sağlık sistemini tehdit edecek boyutta etkiliyor olması. Dolayısıyla bunlar birbiriyle karşılaştırılacak sayılar değil. Bunlar üst üste düşünülmesi gereken sayılar. Yani mevsimsel gripten her yıl 40 kişi ölüyorsa şimdi sizin elinizde koronavirüsle birlikte ölecek artık 80-120 kişi var. Dolayısıyla bunlar üst üste bindiğinde sağlık sistemini tehdit eder hale geliyor. Bu yüzden şu tarz argümanlar geçerli değil. Yani işte bu zaten trafik kazalarında kaybettiğimiz insandan daha az insanı öldürüyor ya da mevsimsel grip daha az insanı öldürüyor tarzındaki karşılaştırmalı argümanlar geçerliliğini yitiriyor. Sistem seviyesinde düşündüğünde çok daha büyük bir tehditle karşı karşıya olduğumuzu fark etmemiz gerekiyor. O yüzden aslında bu tarz komplo teorileri, bu tarz kehanetler de sistem seviyesinde düşünememekten kaynaklı şeyler. Aynısını biz bu ülkede, işte diğer ülkelerde de benzer şeyler dolaşıyor tabii. Bu ülkede de şu şekilde karşılaşıyoruz. İşte bizden gizlenen ölü sayıları, bizden gizlenen vaka sayıları, hep birilerinin bizden bir şeyler gizlediği argümanı ortalıkta. Bu kadar dünyayı etkileyen ve dünyanın tek bir sistem gibi çalıştığı, bütün ülkelerin birbirinden haberdar olduğu ve birbiriyle koordineli olmak zorunda olduğu bir yerde kimsenin bir şey gizlemesi mümkün değil. Yani sistem bunu kaldırabilecek yeterlilikte değil. Zaten mantıklı da değil. Eğer sistemi korumak istiyorsanız zaten diğer ülkeleri de bir haberdar etmeniz, Dünya Sağlık Örgütü'nü de haberdar etmeniz ya da vatandaşlarınızı da bilgilendirmeniz gerekiyor. Bu yüzden sistem seviyesinde düşünce kanallarımızı açmamız aslında bence bizi bu tarz kehanetlerden ya da bu tarz komplo teorilerinden koruyacak iyi bir yol olabilir.
Galiba yani Dünya Sağlık Örgütü'nün de sanırım son dönemde vurgulamaya çalıştığı başlıklardan birisi ağırlıklı olarak bu yönde. Genel vurgu bu hepimizin mücadelesi. Yani A ülkesinin, B ülkesinin, C ülkesinin sorunu değil. Bir ülkenin hatası bütün ülkeleri etkileyebilecek kapasiteye sahip. Mesela bu yüzden işte dünyada farklı modellerin uygulanması diğer ülkelerde de tartışılıyor. İngiltere'nin başta bu sürü bağışıklığı kararı mesela diğer ülkelere de etkisi olacak bir karardı. Bu kararlar üzerine tartışılması aslında olayın tamamen sistemin kendisinden kaynaklı bir krize işaret ediyor bir tarafta, probleme.
Bir de şöyle bir şey var. Bu tarz komplo teorileri, işte 8 yıl önce Merkel'e sunulan rapor zaten bunu biliyordu. Ya da işte Pasteur Enstitüsü bunun patentini almıştı gibi komplo teorileri, kendi ayağına sıkan komplo teorileri bu arada. Çünkü madem bu kadar akıllı insanlar, bu kadar akıllı cihazlarıyla hepimizi öldürebilecek bir virüs icat ediyorlar, neden gidip bunun patentini alıyorlar? Yani bu kadar gizli bir şeyin bu kadar kolay tespit edilebilmesi mümkün olabilir mi? Biraz da buna bakmak lazım. Sonuçta 8 yıl önce Merkel'e sunulan rapor hepimizin şu anda erişimine açık, internette herkesin kolayca erişebileceği bir yerde duruyor. Her şey bu kadar gizli, üzerimize kurulmuş komplolar bu kadar sistematikse, yani her şey bu kadar yolunda işliyorsa, hepimizi öldürebilecek bir güç orada bizim üzerimizde böyle büyük bir oyun kurabilmişse, neden bu kadar basit bir şeyi düşünmüyor? Neden onu internete koyuyor? Ya bunu da biraz tetiklemek iyi olur bu düşünceyi de.
Bunu düşünmek gerekiyor gerçekten. Yani bundan 2 yıl önce daha biz Covid-19'un adını bile duymamışken, daha bir vaka bile yokken ortada, Almanya'da meclisin sitesine girsek ve o raporu orada görebilecektik ve okuyacaktık. Yani o zaman mesela bakarken ne diyecektik acaba, yani o gün okusaydık. Bu yüzden bizim düşünce mekanizmamızı değiştirmemiz gerekiyor. Yani bu komplo teorisi bir şeylerin hep önceden planlandığı, bir şey oluyorsa mutlaka bunun büyük devletlerin çıkarına bir bir sebebi vardır anlayışını biraz daha kafamızda tartıp ölçüp biçmemiz gereken bir dönemdeyiz. Aslında bu kriz bunun için bir fırsat olabilir mi bilmiyorum. Yani biz mesela analizlerimizde, yazılarımızda olabildiğince bunların neden olamayacağını anlatmaya çalışıyoruz. Ortaya koymaya çalışıyoruz. Ama yani dediğim gibi bu Almanya iddiası gerçekten çok ciddi bir araştırmanın gerekliliğinin ötesinde kamuya açık bir kaynak ve söyledim ya başta 170'ten fazla internet sitesinde Almanya 8 yıl önce bunu tartışmış diye duruyor şu anda. Yani bu gerçekten çok büyük bir sıkıntı.
Ya şöyle bir durum var galiba. Ben bugün biraz onu düşünüyordum. Şimdi Twitter'da biz bu podcast'i kaydederken bir yandan da Mehmet Ceyhan linci var. İşte Mehmet Ceyhan aslında her akşam televizyonda insanlara bu konuyla alakalı en doğru bilgi veren insanlardan biri. Enfeksiyon Derneği Başkanı. Bilim Kurulu üyesi de değil bu arada. Ama internet dediğimiz yer, o dijital dünya her şeyi o kadar bağlamından koparmaya müsait bir alan ki. Adamın söylediği, televizyonda konuştuğu 3 saat süre boyunca sadece 20 saniyeyi cımbızlayıp bir de başına bilim kurulu üyesi olduğu yanlış bilgisini ekleyip sosyal medyaya saldığınızda gerçekten alkışlanması gereken bir insanı, bir uzmanı da 1 saat içerisinde yerle bir edebilecek güce sahip. Dolayısıyla şimdi bunu da akılda tutarak internetin ve internetteki haber sitelerinin de biraz tık kapmak, işte biraz insanların ilgisini oynamak, onlara cazibeli gözükmek için yaptığı küçük hamleleri farkında olarak tüketmek lazım. Bu tarz haber sitelerinin ya da işte sosyal medyada konuşan birçok insanın yaptığı şey çoğunlukla gerçek hayatta olan şeyleri bağlamından kopararak olmayan bir neden-sonuç ilişkisinin içerisine koymak. Biraz bunun üzerine aslında yazı da yazmak istiyorum ama bu bizim kurmacada işte anlatıda aslında gördüğümüz bir şey. Gerçek hayatta zihnimiz neden-sonuç ilişkilerini takip edemediği için yani her zaman şu modda oluyoruz. Neden bu benim başıma geliyor? Bu sorunun cevabı çoğunlukla yok bizde. Çünkü bizim zihnimiz hayattaki o örüntüleri, neden-sonuç ilişkilerini bulamıyor. Dolayısıyla bunu bulabildiğimiz tek yer olan kurmaca, öykü, hikaye, anlatılar, efsaneler, bunlara sığınmak, bunlara kaçmak bizi çok rahatlatıyor. Bana kalırsa sosyal medya ya da işte internet, dijital dünya gerçek hayata böyle bir kurmaca penceresi açıyor. Sanki gerçek hayatın içinde bir pencere açıp orada bir kurmacayı tüketerek neden sonuç ilişkilerini görebilir hale geliyoruz. Sonuçta bir avatarın arkasında saklanmış bir insan, saklanmış olmak da zorunda değil. Herhangi bir avatarın arkasında yazıp çizen bir insan uzmanlığından bağımsız olarak bizim için herhangi bir neden sonuç ilişkisini çok kolay önümüze koyabiliyor. Bu da bizi rahatlatıyor. Temel olarak aslında buradaki itki bu. Duygusal olarak rahat hissediyoruz. Duygusal olarak kendimizi biraz daha belirsizlikten arınmış hissediyoruz. Bence burada duyguların farkına varmak çok önemli. Bu tarz şeylerden uzak kalmak istiyorsak, zihnimizi kirli bilgiyle, nasıl söyleyeyim, kirli bilgiyle doldurmaktan uzak kalmak, aşındırmak istemiyorsak.
Bizim bundan önceki TCT veri bölümlerini dinlerse bu podcast dinleyen dinleyicilerimiz orada bir noktaya dikkat çekmiştik. Geçmiş programlardan birisinde bu televizyona katılan uzmanlarla ilgili başlıklar üzerine. Şimdi söylediğin şey bana biraz onu hatırlattı. Biz farklı olarak son dönemde şununla çok sık karşılaşıyoruz. Belli konularda uzman olmayan kişilerin televizyonlarda çıkıp biraz aslında toksik etki yarattığı bir süreci yaşadık. Ve bu nasıl karşımıza çıktı? İşte Türkiye'nin düzenlediği bir kara operasyonunda diyelim Amerika ile bir kriz yaşanıyorsa derin Amerika buna karşı çıktı dendi. Rusya ile kriz yaşanıyorsa işte bakın Rusya'nın derin yapısı. Her şeyde komplo teorileri ve nedenler üzerine son 10 yıldır 15 yıldır televizyonlarda çok daha ciddi tartışmalara sahne olduk. Ve bu toksik etki bugün hepimizin artık köşeye sıkıştı. Diyeyim. Yani köşeye sıkışmaktan kastım şu, evlerimizdeyiz, biraz daha farklı düşünebiliyoruz, yani duygusal kararlar verebiliyoruz. Böyle bir dönemde bu tip açıklamalar, bu tip komplo teorileri daha da saldırıya açık hale getiriyor bizi. Yani bu yüzden bunları okuyup balıklama atlama anlayışı gibi şeylerle çok fazla karşılaşabiliyoruz. Aslında bütün bunların bir tarafta bir pazar olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani gerçekten böyle bir tartışmadan çıkar sağlayan kişiler olduğunu da düşünüyorum.
Tabii, kesinlikle.
Yani bunun böyle tartışılması, bu reyting hali, bu tık hali, yani düşünsene, Amerika bulmuş bu virüsü, Almanya bulmuş, Çin bulmuş. Yani birisine bunu mal etmek ve onun üzerine tartışmak gerçekten çok keyif veriyor.
Burada şöyle çok ilginç bir durum da var bu arada. Bu tarz şeyleri paylaşan insanların temel argümanlarından biri de biliyorsun ilaç sektörü ve işte küresel kapitalizmin bizim üzerimizde bıraktığı etki ya da bizi nasıl manipüle ettiği falan. Ama bir yandan da şöyle bir durum var. Yani küresel kapitalizmin en büyük oyuncusu şu anda dikkat ekonomisi dediğimiz insanların anlık dikkatlerini ve bütün ilgilerini cep telefonlarına çekmeye çalışan sosyal medya platformları. Dolayısıyla bu kadar büyük bir oyuncu küresel kapitalizmi neredeyse sırtlanmış götürürken, küresel kapitalizmi bu oyuncunun araçlarıyla eleştirmeye çalışmak ve orada komplo teorileri üretmek bana inanılmaz bir çelişki geliyor. Eğer bu kadar komplo teorisini insan bu dikkat ekonomisi gözlerinin önündeki burunlarının dibindeki dikkat ekonomisinin farkına varamıyorsa, daha büyük şeylerin, daha büyük komploların, büyük oyunların farkına varabilmesi bence ne mümkün ne de anlaşılır. Bu yüzden aslında biraz daha yakına odaklanmak, neredeyiz, ne yapıyoruz, duygumuz hangi, hangi bilginin, hangi tüketimin etkisi altında, biraz ona bakmak çok büyük komplolar aramaktan daha faydalı olabilir.
Biraz daha, evet, ilk bölümde bu konuda COVID'le ilgili ilk kayıtta da söylediğimiz gibi biraz daha sakin kalmak bu dönemin önemli başlıklarından. Şimdi bu sadece, yani mesela bunları derin devletlere bağlamak bizim genel alışkanlıklarımızdan biri ama bu süreçte çok daha basit halleriyle de çıktı karşımıza. Mesela bir Kore dizisinin, My Secret Terrius adlı dizinin bu virüsü önceden bildiği söylendi. Simpsonların, yani bir gripten bahsediyor bölüm. Bu virüsü önceden bildiği söylendi ve bu televizyonlarda ana haber bültenlerine konu oldu. Venom filmi, yani Marvel'ın uzun yıllardır çizdiği bir karakterden geliyor. Orada virüsle hiç alakası olmayan bir şey, yine tırnak içinde söyleyeceğim, sadece karakteri çekik gözlü görüp o yüzden İşte burası Wuhan, işte virüsün çıktığı yer diye yazanlar oldu. Yani Asterix önceden bildi oldu. Yani bu koronavirüsler 1960'lardan beri hayatımızda. Bunların ölümler yarattığı da biliniyor ve bu yüzden bir bilim kurguya, dizilere konu olması çok normal. Mesela Dean Koontz'un kitabından örnek verildi. İşte virüsün Wuhan'da bulunduğu, yok ölümler yarattığı farklı farklı bir hale getirilip anlata sunuldu. Yani bizim burada belki de son bölümde şunu konuşmamız lazım. Bu tip içerikler karşısında okuyanlar ne yapmalı? Yani biraz kendini nasıl arındırabilir ve nasıl daha sakin kalabilir? Belki birkaç cümleyi söylemek gerekiyor burada Atakan.
Bana kalırsa böyle bir salgın döneminde aslında yapmamız gereken şey gerçekten bilgi kaynaklarımızı şöyle bir gözden geçirip elemek. Artık bu bilgi bombardımanı hiçbirimizin kaldırabileceği ve azımsanacak ölçüde değil. Bu yüzden tükettiğimiz bilginin sağlıklı ve yeterince olduğundan emin olmamız gerekiyor. Zihnimiz bu kadar bilgi aşırı yüklenmesinin altında bana kalırsa eziliyor. Dolayısıyla rasyonel düşünebilme kabiliyetimizi de giderek kaybediyoruz. Bence en önemli şey bugünlerde bilgi tüketim kanallarımızı elemek ve yeterince bilgilenmek.
İşte bu yeterince bilgilenmek ve o bilgi tüketim kanallarını eleme konusunda gerçekten dinleyenlere büyük bir iş düşüyor. Yani takip ettiğiniz kaynakları, belki de okuduğunuz içerikleri biraz daha derinlemesine analiz etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Dönemdeyiz. Hepimiz aynı hatalara açık vaziyetteyiz. Belki de daha güvenilir kaynaklar belirleyip sadece onları takip etmek bu süreçte daha doğru olabilir. Ve yine paylaşım yaparken bunlara daha fazla dikkat etmek gerektiği kanaatindeyim. Yani evet, İki şey arasında her zaman sebep olmayabilir. Hep çok sık verdiğimiz örneklerden birisi Nicolas Cage'in film sayısıyla dünyadaki intihar sayısının artması arasında bir bağlantı yok. Ama bağlantı var demek isterseniz, evet, ikisi eşit oranda artmış belli dönemlerde. Ama ikisinin ortak bir denedi olmayabilir. Çünkü herhangi bir intihar mektubunda Nicolas Cage film çekti bu yüzden intihar ediyorum diye bir eğilim görmedik. Yani biraz daha güvenilir kaynaklara başvurmak, biraz daha soğukkanlı takip etmek gerektiği bir süreçteyiz gündemi. Zor da bir dönem. Yani anlıyorum da bir taraftan, hiç ummadığım kişilerin odalarına soğan yerleştirdiği dönemleri görüyoruz. Yani yanlış bu arada, yerleştirmenize gerek yok. Sadece oda kokacak boş boşuna, onu da belirteyim. Yani böyle bir dönemdeyiz. Biraz daha yani her bölümde söylüyoruz, daha sakin olmak gerekiyor. Daha düşünerek paylaşmak gerekiyor. Kaynakları sadeleştirmek gerekiyor. O işte çağımızın en büyük sıkıntılarından birisi de yoğun bilgi bombardımanı, yoğun haber bombardımanında o arada kaybolma hissiyatı gerçekten büyük problem.
Ben bu arada artık düşünmeden paylaşmayın, teyitlemeden paylaşmayın yerine gerçekten paylaşmayın demeyi tercih ediyorum. Çünkü bunu bir süre durdurmamız lazım. Bu bilgi kirliliği gerçekten yanlış bilgi yanlış kararlar aldırır. Dolayısıyla onu durdurabilmenin şu andaki en kolay yöntemi de zorunda kalmadıkça herhangi bir şey paylaşmamak olabilir. Bu da bir tavsiye olarak insanların akıllarında dursa iyi olur.
Bir de burada bir hakkı da teslim etmek lazım. Bir önceki programda henüz işin başlangıç aşamasındaydı. Nasıl gideceğini bilmiyorduk ama televizyonlarda sanırım son günlerde ana akım medya en azından biraz eğilimini değiştirmeye başladı.
Evet, doğru.
Yani bu tip komplo teorileri paylaşan kişiler yerine, işte bir şeyleri böyle abartıp anlatan kişiler yerine biraz daha soğukkanlı, bilim insanı, bu işi bilen bilim kurulundan kişilerle programları yapmaya başladılar. Bu da bence bu dönemin sevindirici gelişmelerinden biri. Umarım bundan sonraki süreçte de böyle devam eder. Çünkü diğer tartışmalarda da bu kadar soğukkanlı olup bu kadar bilgilendirici programları öne çıkarsaydık belki biraz daha bu süreçlere daha sakin yaklaşırdık, daha rasyonel davranabilirdik diye düşünüyorum.
Katılıyorum.
Evet, oradaki hakkı da teslim ederek TCTV'nin bu bölümünü noktalayalım. Atakan, çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Evet, TCTV'nin bugün de sonuna geldik. Bizi Spreaker'dan, Spotify'dan, Google Podcast'ten ve Apple Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Yine aslında bu dönemde doğru bilgiye erişmek için teyiti takip etmeyi unutmayın. Bir yandan da COVID-19 postasına mutlaka abone olun. Haftada iki kez posta kutunuza gelen bültenlerde hem en son COVID ile ilgili gelişmeleri, hem doğrulanmış bilgileri, hem yaygın yanlışları görebilirsiniz ve onlardan nasıl korunacağınıza ilişkin tavsiyeleri de alabilirsiniz. Onu da belirterek TCTV'li noktalayalım. Haftaya yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.